Ayrım 6.
Bir ağaçtan öteki ağaca şangır şungur ilerliyordum. Yalnızca güzelim kılıcım bile çıngar çıkarma açısından bir piyanodan aşağı kalmıyordu. Acınacak halde miydim bilmiyorum ama kesin olan şu ki gülünçtüm. Zillerle kuşanmış halde beni bu sessizliğin içine yollarken General de Entrez ne düşünmüştü acaba? Beni düşünmemişti besbelli. Anlatılanlara bakılırsa Aztekler güneş tapınaklarında haftada 80 bin mümini düzenli olarak boğazlıyorlarmış. Onları böylece bulutlar tanrısına kurban ediyorlarmış, yağmur yağdırsın diye. Savaş denen şeyi görmedikçe insanın böyle şeylere inanası gelmiyor. Ama bir kez savaşı yakından görünce her şey aydınlanıyor. Aztekler de başkasının bedenine değer vermeyişleri de belli ki benim mütevazi işkembemden de aynı şekilde değersizdi. Yukarıda adı geçen generalimiz Kledon de Entreyaz'ın gözünde rütbesi yükseldikçe belli bir tanrıya dönüşmüştü. O da feci derecede doyumsuz bir tür güneşçik olmuştu. Azıcık bir umudum kalmıştı, o da esir düşmek. İncecik bir umuttu, ip gibi. Gecenin ortasında bir ip. Çünkü koşullar pek de kibarca girizgahlara yatkın değildi. Bu gibi durumlarda sıkılan kurşun, sıkılacak elden daha çabuk ulaşıyordu insana. Zaten Avrupa'nın öbür ucundan özel olarak beni katletmek için gelmiş olan ve adı üstünde düşman olan o askere ne diyebilirdim ki? Bir saniye olsun tereddüt etse bile bu da bana yeterdi. Ne diyecektim ona? Sonra kim bilir aslında neyin nesidir? Herhangi bir mağazada memur, uzatmalı bir profesyonel, belki de bir cenaze levazımcısı. Sivil hayatta bir aşçı. Atlar bayağı şanslı. Çünkü her ne kadar onlar da bizler gibi savaşın ceremesini çekiyorlarsa da hiç olmazsa onu desteklemeleri, gereğine inanır gibi yapmaları beklenmiyor onlardan. Bahtsız ama özgür atlar. Galeyan denen o kaltak. Maalesef bize mahsus. O sırada yolu çok iyi ayırt edebiliyordum. Kenarlarda arazideki balçığın üstüne oturtulmuş, tümüyle sessiz, soluk kütleler halinde, düzensiz koca buz parçaları gibi ay ışığının duvarlarını beyazlattığı evlerin oluşturduğu büyük kareleri, hacimleri de. Her şeyin biteceği yer burası mıydı yoksa? Defterim dürüldükten sonra daha ne kadar zaman geçirecektim bu yalnızlıkta? Sıfırı tüketmeden önce, ya hangi çukurda? Bu duvarların hangisi boyunca? Belki de uzun uzadıya can çekişmemi beklemeden bitirirler dişimi. Bir bıçak darbesiyle. Bazen elleri de koparırlarmış, gözleri, hatta gerisini de. Bu konuda öyle şeyler anlatıyorlardı ki hem de pek iç acı olmayan cinsten kim bilir. Atın atacağı bir adım daha yetecekti belki. Bu hayvanların her biri birbirine yapışmış, demir ayakkabılar giymiş iki insan gibi koşuyorlardı. Garip, tamamen uyumsuz bir jimnastik adımıyla. Kaburga kafesinin ardındaki yüreğim sıcacık, tavşan gibi kıpır kıpır, büzüşmüş, şapşal. İnsan kendini birden Eyfel Kulesi'nden aşağı attığında da bu tür şeyler hissediyor olsa gerek. Kendini havadayken tekrar yakalayabilmeyi ister herhalde. Tehdidini gizledi benden bu köy, ancak yine de tam değil. Bir meydanın ortasında minnacık bir fıskiye sırf benim için lıkırdıyordu. O akşam her şey bana aitti. Yalnızca bana. Nihayet bir şeylere sahiptim. Ay, köy, müthiş bir korku. Yeniden atımla yola koyulacaktım. Noirceur-sur-la-Lys'e varmak için daha en az bir saat yol tepmek gerekecekti. Derken bir kapının üzerinde iyice gizlenmiş bir ışık gördüm. Dosdoğru o ışığa yöneldim. Böylece de bir tür cürete sahip olduğumu keşfettim. Firari amaçlı bir cüretti bu elbette ama yine de hiç hesapta yoktu. Işık çabucak kayboldu ama onu basbayağı görmüştüm. Kapıyı yumrukladım. Israr ettim, yine yumrukladım. Çok yüksek sesle yarı Almanca, yarı Fransızca sırayla her ihtimale karşı seslendim o gölgenin dibine saklanmış meçhul kişilere. Kapı sonunda aralandı, tek kanadı. "Kimsiniz?" dedi bir ses. Kurtulmuştum. "Ben bir dragon süvarisiyim." "Fransız mı?" konuşan kadını görebiliyordum. Evet, Fransız. İyi de buradan az önce Alman Dragon süvarileri de geçti. Fransızca konuşuyordu onlar da. Evet ama ben sapına kadar Fransızım. Ya, şüphe eder gibi bir hali vardı. Neredeler peki şimdi diye sordum. Saat 8 gibi Noirceur'e gittiler. Eliyle kuzeyi işaret ediyordu bir yandan. Bir genç kız, şalı, beyaz önlüğü çıkıyorlardı şimdi gölgenin içinden kapının eşiğine kadar. Ne yaptılar size diye sordum Almanlar. Belediyenin yanında bir ev yaktılar. Sonra da buracıkta erkek kardeşimi öldürdüler. Karnını mızrakla deşerek. Onların Ruj Köprüsü'nün üstünden geçişini seyrederken oyun oynadığı için. Bakın diye gösterdi bana. Orada duruyor. Ağlamıyordu. Işığını görmüş olduğum mumu yeniden yaktı. Dipte de gerçekten denizci kıyafeti giymiş, şilteye uzatılmış küçük cesedi gördüm. Hem boynu hem de kafası mavi kenarlı koca bir yakadan dışarı sarkıyordu. Mumun ışığı kadar soluk. Kolları, bacakları ve sırtı kıvrılmış, kendi ekseni üzerinde bükülmüştü çocuk. Mızrak darbesi karnının ortasında sanki bir ölüm ekseni oluşturmuştu. Anası ise yanda, diz çökmüş, hüngür hüngür ağlıyordu, babası da. Sonra da hep birlikte yine inlemeye başladılar. Oysa ben çok susamıştım. Bana satabileceğiniz bir şişe şarabınız yok mu diye sordum. Anaya sormalısınız. Hala kalıp kalmadığını belki o bilir. Almanlar bol miktarda alıp götürdüler az önce. Derken maruzatıma ne gibi bir karşılık vereceklerini aralarında tartışmaya başladılar. Hem de alçak sesle. Kalmamış diye gelip bana haber verdi genç kız. Almanlar hepsini aldılar. Oysa kendiliğimizden vermiştik onlara. Hem de bir sürü. Vallahi öyle, ne içtiler ama diye belirtti ağlamayı birden kesmiş olan ana. İçmesini seviyorlar. Hem de 100 şişenin üzerinde kesinlikle diye ekledi baba. Hala diz çöker durumdaydı. Bir tane bile mi kalmadı yani diye ısrar ettim. Hala umudumu kesmeden. Çünkü öylesine çok susamıştım ki özellikle de beyaz şaraba, o iyice acı olanından, insanı biraz kendine getireninden. Parasını ödemeye hazırım. Tek kalan çok iyi cins şarap. Şişesi 5 frank değerinde diye razı oldu o zaman anne. Pekala ve 5 frankımı cebimden çıkardım, iri bir madeni para. Git bir tane getir diye alçak sesle emretti ablaya ana. Abla mumu aldı, bir saniye sonra da gizledikleri yerden litrelik şişeyi getirdi. İstediğimi aldığıma göre artık bana yol görünmüştü. Geri gelirler mi diye sordum yeniden endişelenip. Belki dediler hep birlikte. Ama o zaman da her şeyi yakarlar. Giderken öyle yapacaklarına yemin ettiler. Gidip bir bakayım. Pek cesur birine benziyorsunuz. İşte o taraftan diye. Noirceur-sur-Linz istikametini işaret ediyordu bana baba. Hatta gidişimi izlemek için yolun kenarına kadar bile geldi. Anne ve kız ürkmüş, küçük cesedin yanında kaldılar. Gece boyu başucundan ayrılmama niyetiyle. İçeri gel diye sesleniyordu ona. Dönsene, ne işin var senin yollarda? Joseph. Pek cesur birine benziyorsunuz dedi yine baba ve elimi sıktı. Atımı atlayıp kuzey istikametine yöneldim. Bari onlara hala burada olduğumuzu söylemeyin. Kız sırf arkamdan bağırarak bunu söylemek için dışarı çıkmıştı. Yarın nasıl olsa kendi gözleriyle görürler diye yanıtladım. Hala burada mısınız, değil misiniz? 100 para mı? Para, sou, Fransız devrimi öncesinin para birimi. 0.05 frank değerindeki en küçük madeni paranın 5 santim halk arasındaki adı. Vermekten hiç de hoşnut kalmamıştım. Aramıza o 100 para girmişti. Nefret etmek için yeter de artar bile. 100 para, hem de hepsinin gebermesini arzulamaya da yeter. Harcayacak aşk yok bu dünyada, 100 paralar oldukça. Yarın diye yineliyordu onlar kuşku içinde. Yarın onlar için de çok uzaktı. Fazla bir anlamı yoktu böyle bir yarının. Hepimiz için söz konusu olan özünde bir saat daha yaşamaktı. Üstelik her şeyin cinayete indirgendiği bir dünyada tek bir saat bile başlı başına bir olguydu. Fazla uzun sürmedi. Ağaçtan ağaca tırıs gidiyordum ve her an tutuklanmayı ya da kurşuna dizilmeyi bekliyordum. Sonra bir şey olmadı. Küçük bir tepenin doruğuna ulaştığımda ağır adım gece yarısını geçeli en fazla 2 saat olmuştu. Birden bulunduğum yerden aşağıda sıra sıra aydınlanmış sokak lambaları gördüm. Ardından da ön planda vagonlarıyla, lokantasıyla ışıl ışıl bir tren istasyonunu ancak hiç ses gelmiyordu. Hiç. Sokaklar, caddeler, sokak lambaları ve başka çift sıra ışık demetleri, koskoca mahalleler, çevresinde kalan kısımdaysa yalnızca karanlık ve boşluk. Kentin çevresine göz koymuş, sere serpe yayılmış, kente gelince o önümde uzanmış duruyordu. Koca kent kaybolmuş gibiydi, yanan ışıklarıyla gecenin ortasına saçılmış. Attan indim, küçük bir tümseyin üstüne oturup bu manzarayı bir süre seyrettim. Gel gelelim Almanların Noir Sur'a girip girmedikleri konusunda bu bana bir fikir vermiyordu. Ancak bu gibi durumlarda genellikle her yere ateşe verdiklerini bildiğimden kenti hemen ateşe vermediklerine göre o zaman ola ki garip düşünceleri, sıra dışı planları vardı. Top da yoktu, kuşkulu bir durumdu bu. Atım da uzanmak istiyordu, dizginlerini çekiştiriyordu. Bu nedenle de başımı çevirdim. Tekrar kent tarafına baktığımda bir şeyler önümdeki tümseyin biçimi değiştirmişti. Çok bir şey değil elbette ama yine de seslenmeme yetecek kadar. Hey, kim var orada? Gölgenin duruşundaki bu değişiklik 2 adım ötede olmuştu. Bu birisi olmalıydı. O kadar yüksek sesle bağırma diye yanıtladı. Tipik Fransız tınıları olan ağır ve boğuk bir erkek sesi. Sen de mi geride kaldın tertip diye sordu bana aynen. Artık onu görebiliyordum. Bir piyadeydi. Kasketinin siperi şafağa yakın olanlarınki gibi iyice kalkık. Şafağa yakın, terhisi yakın olanlar. Bunca yıl sonra bile o anı, karaltısının otların arasından çıkışını gayet iyi anımsıyorum. Eskiden panayırların poligonlarında askerlerin hedef oluşturduğu gibi. Birbirimize yaklaşıyorduk, tabancam elimdeydi, az daha nedenini bilmeden ateş edecektim. Baksana diye sordu, sen onları gördün mü? Hayır ama buralara onları görmeye geldim. 145. Dragon süvarisinden misin? Evet, ya sen? Ben yedeklerdenim. Ah, diyiverdim. Şaşırtmıştı beni yedek olması. Savaşın başından beri ilk kez bir yedeğe rastlıyordum. Bizler şimdiye kadar hep muvazzaflarla karşılaşmıştık. Suratını görmüyordum ama sesi daha şimdiden bizimkilerden farklıydı. Sanki daha hüzünlü, dolayısıyla bizimkilerden daha geçerli. Bu nedenle de ona biraz olsun güvenmekten kendimi alamıyordum. Bu da bir şeydi. Ben bıktım diye yineledi. Gidip kendimi Almanlara enselettireceğim. Lafını esirgemiyordu. Nasıl yapacaksın peki? Birden çok ilgimi çekmişti projesi. Her şeyi bir yana bırak, kendini enselettirmeyi başarmayı nasıl becerecekti ki? Henüz bilmiyorum. Bari tüymeyi nasıl başardığını anlat. Gidip kendini enselettirmek kolay değil. Bana ne? Gidip teslim olurum. Korkuyorsun demek. Korkuyorum. Ayrıca da bu iş çok hıyarca bence. Fikrimi sorarsan eğer, Almanlardan bana ne yahu, bana bir zararları dokunmadı ki. Sus dedim ona, ya bizi bir dinleyen olursa? Almanlara nazik davranmak ister gibiydim. Oldu olacak, bana açıklamasını isterdim şunun. Yani şu yedeğin nasıl oluyordu da tüm diğerleri gibi savaşmak için gerekli cesaretten ben de tamamen yoksundum. Ama o hiçbir şey açıklamıyordu. Bıktığını yineleyip duruyordu. Derken alayının bir gün önce sabaha karşı nasıl bozguna uğradığını anlattı bana. Hem de tarlanın ortasında yanlışlıkla onun birliğine ateş açan bizim avcı piyadeler yüzünden. O sırada daha beklenmiyorlarmış. Öngörülenden 3 saat erken gelmişler. O zaman da avcılar yorgun, şaşkın onlara kurşun yağdırmışlar. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Bana da oynatmışlardı. Ben de tabii. Deli misin? Ne biçim istifade ettim fırsattan diye ekliyordu. Robinson dedim kendi kendime. Robinson benim adım. Robinson Leon. Şimdi vınladın vınladın dedim kendi kendime. Öyle değil mi? Dolayısıyla küçük bir koruya daldım ve orada bak şu işe yüzbaşımıza rastladım. Bir ağaca yaslanmıştı, ayvayı yemişti bizim kıl yüzbaşı. Gebermekteydi anlayacağın. İki eliyle karnını tutmuş can çekişiyordu. Gözleri fıldır fıldır, her yerinden kanlar akıyordu. Yanında kimse yoktu. İşi bitikti. Anneciğim, anneciğim diye zırlıyordu bir yandan geberip kanışarken. Kes dedim ona. Ananın umurundaydı sanki. Aynen öyle ya, yanından gerçekten. Geçiriverirdim lafı. Ne de hoşuna gitmiştir adinin değil mi? Değil mi ama moruk? Yüzbaşıya ağzının payını verme fırsatı her gün geçmez insanın eline. Geçti mi de kaçırmamalı. 40 yılda bir. Sonra da bir an önce siktir olup gitmek için teçhizatı attım üzerimden, silahları da. Yandaki bir küçük su birikintisine. Düşünsene. Ben, yani şu an karşında duran adam, kimseyi öldürmeyi istemiyorum. Ben asla böyle bir şey öğrenmedim. Ben zaten kavga işlerini de hiç sevmedim. Barış zamanında bile. Çekip giderdim. Öyle olunca da. Anlıyor musun? Sivil yaşamda düzenli olarak fabrikaya gitmeye çalışırdım. Hatta biraz oymacı bile sayılabilirdim ama pek de sevmiyordum. Kavgalar yüzünden. Akşam gazetelerini satmayı yeğlerdim, hem de iyi tanındığım sakin bir semtte. Merkez Bankası civarlarında. Yani Plaide Victoria'da, anlayacağın. Rue de Petit Champ'de benim payıma düşen buydu. Asla Rue de Louvre ve öte yandan Palais Royal'i geçmezdim. Çaktım manzarayı değil mi? Sabahları da esnafın alışveriş işlerine bakardım. Ara sıra öğleden sonraları da bir teslimat, idare ediyordum işte. Bir tür kol emekçisi yani. Ama ben silah milah istemem. Ya Almanlar seni elde silahla görürlerse ha? İşim bitik. Oysa benim şimdi yaptığım gibi öyle avare avare dolaşırsan elden elde baş başta. Seni esir almakta daha az zorlanacaklarını hissederler. Anlıyor musun? O zaman karşılarındakinin ne mal olduğunu bilirler. Aslında keşke Almanların karşısına caz çavlak çıkabilsek. En iyisi o. At gibi. O zaman hangi ordudan olduğunu bile bilemezler değil mi? Bak bu doğru. Anladım ki yaş az buz bir şey değilmiş. Fikirler açısından. İnsan şıp çözüm bulucu kılıyor. Oradalar değil mi? Birlikte şansımızı tartıyor, değerlendirmeye çalışıyorduk. Geleceğimizi sessizliğe bürünmüş kendin bize sunduğu büyük ışıklı planda İskambil falına bakar gibi tayin etmeye çalışıyorduk. Gidiyor muyuz? Önce demir yolunun ötesine geçmek gerekiyordu. Nöbetçi varsa hedef tahtası olurduk. Belki de olmazdık. Duruma göre. Tünelin altından mı, üstünden mi geçsek? Acele etmeliyiz diye ekledi şu Robinson. Bu işi gece yapmak gerek. Gündüz kimse gözünün yaşına bakmaz. Herkes gösteriş peşindedir. Yani anlayacağın gündüz savaş zamanında bile kimin ne bok yediği belli değildir. Beygirini de alıyor musun? Beygiri de aldım. Ne olur ne olmaz. Eğer kötü karşılanırsak daha çabuk kaçmak için. Hem zemin geçide geldik. Kırmızı beyaz koca kollarını kaldırmıştı. Daha önce bu biçimde bariyer görmemiştim hani. Paris civarlarında böylesi yoktur. Sence şehre girmişler midir? Kesinlikle dedi. Sen yürümene bak. Artık gerçek yiğitler kadar yiğit olmak zorundaydık. Arkamızdan aheste aheste gelmekte olan at yüzünden sanki tüm gürültüsü patırtısıyla bizi arkadan iter gibiydi. Bir tek onun sesi duyuluyordu. Tak ve tuk nallarıyla. Tam da yankının ortasına vurup duruyordu. Oralı bile olmadan. Şu Robinson bizi buradan kurtarmak için geceye mi güveniyordu yani? Issız sokağın ortasında adım adım ilerliyorduk. Numara yapmaya falan da yeltenmeden. Üstelik de uygun adım. Talimdeymişiz gibi. Haklıydı Robinson. Gündüz acımasızdı yerden göğe kadar. Yoldaki şu yürüyüşümüzle ikimiz de hala bayağı zararsız görünüyor olmalıydık. Hatta bayağı saf, izinden dönermiş gibi. Birinci hafif süvari alayının tümünün esir alındığından söz edildiğini duydun mu? Lille'de. Söylenene göre kente öylesine dalmışlar, nereden bilsinler tabii, değil mi? En önde de albay, ana caddelerden birinde ahbap, kapanıvermiş. Önden, arkadan, her yer Alman dolu. Pencerelerde, her yerde, al sana işte, Fareler gibi kıstırmışlar. Fareler gibi. Ulan ne şans be. Vay adiler. Vay anasını yahu. Vay anasını yahu. Bu muhteşem ele geçiriş karşısında ağzımız açık kalmıştı. Bu kadar net. Bu kadar kesin. Ağzımızın suyu akmıştı yani. Dükkanların tüm kepenkleri kapalıydı. Küçük evlerinde. O ön taraftaki küçük bahçeleriyle hepsi pek bir temiz pak. Ne var ki postaneyi geçince bu evlerden birinin diğerlerinden daha beyaz, tüm pencerelerindeki tüm ışıklarının ışıl ışıl yandığını gördük. Zeminden asma kata kadar. Gidip kapıyı çaldık. Atımız hala peşimizdeydi. İri kıyım ve sakallı bir adam kapıyı açtı. Ben Noirsör'ün belediye başkanıyım diye derhal açıkladı. Bizim ona sormamıza fırsat vermeden ve Almanları bekliyorum. Derken kim olduğumuzu anlayabilmek için ay ışığına çıktı belediye başkanı. Bizim Alman olmayıp da bal gibi Fransız olduğumuzu görünce artık o kadar resmi davranmadı. Sadece dostane. Tabii canı da sıkıldı. Bizi pek beklemediği apaçıktı. Aldığı önlemleri, verdiği kesin kararları biraz bozar şekilde gelmiştik. O gece Almanlar Noirsör'e gidecekti. Ona haber verilmişti ve her şeyi valilikle uyarlamıştı. Albayları buraya, ambulansları şuraya ve benzeri. Ya şimdi gelecek olsalar? Biz buradayken haliyle terslik çıkardı. Kaçınılmaz şekilde ortalık karışırdı. Bunu bize açıkça söylemedi ama aklından geçenin bu olduğu besbelliydi. Ardından da bize kamu yararından söz etmeye başladı. Gece yarısı oracıkta, içinde kaybolduğumuz sessizliğin ortasında yalnızca kamu yararı. Toplumun malı, mülkü, Noirsör'ün ona emanet edilen sanatsal kalıtı, kutsal bir emanet, daha kutsalı olamaz. Özellikle de 15. yüzyıldan kalma kilise. Ya gidip 15. yüzyıldan kalma kiliseyi yakarlarsa? Komşu Kondesür İzer'e yaptıkları gibi? Ya? Sırf canları sıkıldı diye. Bizi burada bulmanın yaratacağı düş kırıklığıyla. Üzerimize binen sorumluluğun tüm ağırlığını hissettirdi bize. Ah, o bizim gibi bilinçsiz genç askerler yok muydu? İçinde hala düşman askerlerinin dolandığı şüpheli kentleri sevmezlermiş Almanlar. Bunu bilmeyen mi kalmıştı canım?